Adı Aylin.
Ayrım 35.
Aylin bu iş çocuk oyuncağı değil. Kendine bir avukat tuttun mu dedi dayısı. Aylin'in evlenmelerinden ve boşanmalarından usanmış bir hali vardı. Bu hafta Felder'a gitmeyi düşünüyordum. İyi bir avukat mı? New York'a en iyisi. İhmal etme dedi yaşlı adam. Mutluluğu bir türlü yakalayamayan yeğeni için duyduğu üzüntü yüzüne yansımıştı. Nuri ve karısı ailelerle birlikte Bedford'a gelmemişlerdi. Nuri yıllardır biriktirdiği parasıyla bir el arabası edinmiş, ikinci ev anıda sebze ve meyve satmaya başlamıştı. Aylin yıllar öncesinde vermiş olduğu sözü tutuyor, Nuri'nin hormon haplarının parasını ödemeye devam ediyordu. Nuri de iki eli kanda olsa Aylin'in ihtiyacı olduğunda koşup geliyordu. Bedford'taki evin temizliğine Joe ile birlikte yaşarlarken Vildan bakmıştı. Aylin askere gittikten, Joe da evden ayrıldıktan sonra Vildan sadece 75 ilisindeki muayenehanenin temizliğinden sorumlu tutulmuştu. Aylin Vildan'ı tekrar Bedford'a getirtmeyi düşünüyordu ki Joe'nun başka bir manevralarıyla karşı karşıya kaldı. Joe müşterilik hesaplarını kapatmış, ailenin kredi kartları otomatik olarak iptal edilmişti. Yıllardır hesaplarına Joe'nun muhasebecisi bakıyordu. O adam da Joe gibi ortalıktan tuz olmuştu. Para işleriyle uğraşmaktan nefret eden Aylin ne bankada kaç parası olduğunu biliyordu ne de ne kadar borcu olduğunu. Tüm bu işleri Aylin'in üstüne yıktı. Aylin haftalarca çalışıp çabaladıktan sonra upuzun bir borç listesiyle geldi. Kredi kartıyla yapmış olduğu pek çok alışveriş hesabı kapandığı için ödenememişti. Yaklaşık 2 yıldır adına kayıtlı mülklerin vergileri aidatları da ödenmemişti. Bir de üstüne üstlük 2 yıldır New York'ta olmadığı için hastası yoktu. Vakit sıkıntısı içindeydi. Çünkü birikimlerini, servetini gayrimenkullere yatırmıştı. Şimdi her şeye yeni baştan başlaması gerekiyordu. Aylin Vildan'ı değil Bedford'a yatılı getirtebilmek bu durumda ofisini bile temizletemeyeceğini anladı. Kusura bakma Vildan dedi. Çok isterdim konuştuğumuzu geri kalabilmeni ama... Konuştuğumuz gibi kalabilmeni ama biliyorsun boşanmanın eşiğindeyim. Para sıkıntılarım var. Sana bir süre için ofisi bile temizletemeyeceğim. Paranın hiç önemi yok dedi Vildan. Eğer isterseniz ben yine kalırım sizinle. İşlerinizi yoluna koyana kadar para filan istemem. Aylin kabul etmedi. Vildan hiç olmazsa haftada bir iki kere ofisin temizliğini yapmakta ısrar etti. Hem o sırada Aylin parlak bir fikir attı ortaya. Ofisteki iki odadan birini neden kiraya vermiyoruz diye sordu. İkinci odadaki raflar kitap dolu dedi Aylin. Kitaplarımı atamam. Aman Aylin düşündüğün şeye bak dedi Aylin. Kitapların raflarında dursun. Sen rafları değil odanı kiralayacaksın. Taşınacak olan kimse oda az kitap getirir işte o kadar. Aylin gerçekten pratik çözümler üretebilen biriydi. Yine bir psikiyatr olan Dr. Benjamin Leight adında garip görünüşlü bir adam kiraladı ofisi. Aylin'e onun da sekreterliğini yaptığı takdirde para vermeye hazırdı. Sadece telefonlarınıza bakar, randevularınızı ayarlarım. O kadar dedi Aylin. Nasılsa bütün gün telefonun başında oturuyordu. Böylece hem Aylin hem de Aylin maddi yönden biraz rahatlamış oldular. Vildan da haftada iki kere temizliğe gelmeye başladı. Şubat ayında Aylin, Bob ve Şirin, yani Şirin Devrim, Trainer'ın evlerinde verdikleri bir kokteylde Tim Charles ile karşılaştı. Tim, ailenin 2 yıl için Fortis ile orduya katılmaya gittiğini duymuş, hayretler içinde kalmıştı. Onu New York'ta görünce çok sevindi. Aylin uzun uzun Oklahoma günlerini ve ışık terapisini anlattı Tim'e. Sonra damdan düşer gibi, beni bu gece yemeğe davet etsene Tim dedi. Tim çok memnun oldu. Ama bir arkadaşım daha davet edeceksin. Çünkü bu akşamı onunla geçirmeye söz vermiştim. Tabii kimmiş o? Benim ta Türkiye'den bir okul arkadaşım, Sevgi Gönül. Tim Çağat, Sevgi Gönül ve Aylin hep birlikte yemeğe çıktılar. Tim bir ara kocam nerede Aylin diye sordu. Ayrıldık dedi Aylin kısaca. Aa şu halde opera galalarımıza yeniden başlayabiliriz. Ne dersin? Harika olur derim dedi Aylin. Benim 2 hafta sonraki premiere bir biletim var. Benim de Ayda. Benim de. Ayda oynayacak. Seni evinden mi yoksa ofisinden mi alayım? Evime kadar gelmen Tuzlu'ya mal olur. Mal olur Charles dedi Aylin. Ben ta Bedford'da oturuyorum. Sen beni ofisten alır ofise bırakırsın. Aylin sosyal hayatını yeniden düzenlerken gösterdiği özeni boşanma işine gösteremiyordu bir türlü. Sanki günlerden bir gün bir boşanma davasının görüleceğini zihninin uzaklarında bir yere itmişti. İşleri bu kadar oluruna bırakmaması için hem Aylin hem de Lori durmadan ikaz ediyorlardı. Sonunda Oklahoma'ya gitmeden birkaç yıl önce Tony ödüllerinin dağıtıldığı bir gecede tanıştığı ve davetlerde sık sık karşılaştığı, ahbaplık ettiği ünlü yıldızların ünlü boşanma avukatı Felder'ı aramaya karar verdi. Joe, Aylin'in avukatının yatıcılığıyla ve davalarını üstlendiği kadınlara en iyi anlaşmaları sağlamasıyla tanınan Felder olduğunu duyunca ekilmişti ama öte yandan da rahat bir nefes almıştı. Aylin'in nihayet bir avukata başvurması, boşanmayı kabul etmesi demekti. Şimdi iş pazarlığa kalıyordu. Aylin, evde çalışması için Gail adında bir yardımcı bulmuştu, Bedford'da. Kız haftanın 2-3 günü temizlik yapacaktı. Devamlı ve yatılı birini henüz tutamıyordu. Joe evin kendi üstüne olan ısınma ve çöp toplama anlaşmalarında iptal ettirmiş olduğu için ev buz gibiydi ve çöpler dağ gibi yığılmıştı bahçe kapısına. Yeni bir ısınma anlaşması imzalayabilmesi için eski borçları ödemesi gerekiyordu. Kocası eski borçları bile ödememişti. Ailenin dönüşünü beklemeden yatak odasındaki çift kişilik yataklarını ve evin duvarlarını süsleyen resimleri alıp götürmüştü. Ailen belki de kendini bu kadar çileden çıkartacak haksızlıklarla karşılaşmasaydı başka türlü davranırdı. Ama Joe sanki bir sevgili edinen kendisi değilmiş gibi üstelik düşmanca da davranıyordu. Aileni bunlardan daha da fazla üzen Joe'nun duygularına karşı olan savruk tutumuydu. Evde çekmecelerin içinde kocasının sevgilisiyle çekilmiş poz poz resimlerini bulmuştu. Başucundaki komodinin üstünde şişesinde o kadının adı yazılı yarı bitmiş bir öksürük çorabı unutulmuştu. Televizyon odalarındaki yazı masasının üstünde Joe ile Joanne'ın çift kişilik otel rezervasyonu, faksı ve uçak biletleri bırakılmıştı. Ara sıra telefonda tanımadığı bir kadın sesi Joe'nun orada olup olmadığını soruyordu. Kadının aileni çileden çıkararak bir an önce boşanmaya itmek istediği ya da Joe ile arasını daha da gerginleştirmek istediği aşikardı. Ama hiç olmazsa Joe, sevgilisinin bu tutumunu frenleyemez miydi? Evden ayrılırken ona ait şahsi eşyaların ortada bırakılmaması için özel gösteremez miydi? Aileni Felder'in ofisine bu duygular içinde gidip ona hem vekaletini hem de talimatını verdi. Felder, parçala onu, mahvet, yok et, bin pişman et. O kış hem Hinli dayısı hem de Nilüfer onu yalnız bırakmayarak sık sık New York'a geldiler ve ailinde kaldılar. Ailen zor günlerinde ailesinin arasında olmaktan büyük bir huzur duyuyordu. Betin de çok sık geldi New York'a o sıra. Kızı Serra'nın küçücük bir oğlu vardı. Betin'in torun özlemi çok işine yarıyordu ailenin. Betin geldiği zamanlar Claire'i de görüyordu sık sık. Onlarla birlikte özlemini çektiği Ankara, İstanbul ve kolej yıllarına dönüyordu. Hep geçmişe dair konuşuyorlardı aralarında. Nilüfer'in her gelişinde yanlarında birileri oluyordu. Ailen hiç gocunmadan ağırlıyordu onları da evine. Allah'tan kocaman da ev, bir sürü yatak odası vardı. Salih de işte Nilüfer'le gelen adamlardan biriydi. Aile sormuyordu bile kimin nesi bu insanlar diye. Sana yeni bir Nuri getirdim dedi Nilüfer. Aman inşallah sakal derdi falan yoktur dedi ailen. Başıma yeni bir Nuri çıkartma sakın Nilüfer. Hiçbir derdi yok. Ankara'da yanımda çalıştırdım bir süre. Memnun kaldım. Bu koca ev adamsız olmaz ailen. Gelir yine gelir gider ama hem devamlı biri hem de bir erkek lazım buraya dedi Nilüfer. Erkek lazım değil, benim silahlarım var dedi Aylin. Ama Salih yine de evde kaldı. Aylin Salih'e Nuri ısındığı gibi ısınamamıştı ama bahçede ve evde epey iş gördüğü için sesini çıkarmıyordu. Salih çok az konuşan, sessiz bir adamdı. Tek derdi Toby'ydi. Köpeğin emek verip ektiği çiçek tohumlarını eşelemesine deli oluyor, sık sık şikayet ediyordu. Bu köpeği zincirsiz bahçeye bırakmayın, bütün çiçekleri bozuyor. O bir köpek esir değildi de Aylin. Bahçede serbest dolaşması, koşuşturması da lazım. Çiçekler ne olacak? Oldukları kadar. Salih köpeğin çiçeklere tercih edilmesini hiç anlamadı ve bir süre surat astı. Az konuşan ve gülmeyen biri olduğu için Aylin farkına bile varmadı adamın kırgınlığının. Aylin Toby'den ancak seyahate çıktığı zamanlar ayrılıyordu. Uçakla bir yere gitmesi gerektiğinde köpeğinin bir kafes içinde bagaj bölümünde seyahat etmemesi için onu yanına almak istemiyordu. Betty'le buluşacağı bir İsviçre seyahatinde Toby'yi Salih ve Gayle'a emanet ederek yola çıktı. Ama ayrılmadan önce de çok sıkı tembihlerde bulundu Salih'e. Güllerin hepsini de mahvetse benim için önemi yok. Köpeğe asla kötü muamele etmeyeceksin ve zincire bağlamayacaksın. Her gün mutlaka en az bir saat bahçede serbest dolaşacak. Komşularım gelip kontrol edecekler dedi ailen. Komşusu Cilly, Clayboat'a ara sıra evi kolaçan etmesini rica etti. Ailenin evden ayrılmasının haftasında Toby kayboldu. Salih ve Gail Tremont Kisco civarında sabahtan akşama kadar köpeği aradılar. Bütün komşu evlere gidip sordular. Bahçenin sınırındaki ormanın içinde karış karış bakınarak gezindiler. Sonunda polise başvurup köpeğin tarifini verdiler. Her ikisi de Toby'yi adeta çocuğu yerine koyan ailene ne cevap verebileceklerini bilmiyorlardı. O akşam Gail evine dönerken yorgunluktan bitkindi. Hiç durmadan saatlerce köpeği aramıştı Salih'le. İki gün sonra evi temizlemeye geldi. Salih ortalıkta yoktu. Mutfağa odalara baktı. Salih, Salih diye seslendi. Yine köpeği aramaya çıkmıştı. Birazdan gelir diye düşündü. Çıkmıştır. Birazdan gelir diye düşündü. Alışverişe gidecek olsa araba evin önünde duruyor olmazdı. İki saat sonra Salih hala gözükmeyince bodrum katındaki odasına indi. Dolabını açtı. Bomboştu. Çekmeceleri açtı. Her şey alınmıştı. Başucundaki saat, duvara astığı aile resimleri, Salih gitmişti. Köpeğin kaybolduğunu ailene söyleyemeyeceği için kaçmıştı. Gail ne yapacağını bilemeden bir süre dolanıp durdu odanın içinde. Acaba kendi de mi toz olsaydı? Ailen köpek kayboldu diye öldürecek değildi herhalde onu. Yukarıya çıktı. İşlerini bitirdi. Tam üstünü değiştiriyordu ki bir uluma duydu dışarıda. Pencereye koştu. Toby kirpas içinde mutfak kapısının önünde durmuş kuyruğunu sallıyordu. Halin seyahatten döndüğünde köpek hikayesini neşretle dinledi. Toby iki gece için çapkınlığa çıkmış olabilirdi ama hem Salih'in hem de Gale'ın evde olduğu bir sırada kaybolmaması gerekiyordu. Demek ki yardımcıları Toby'ye yeterince önem vermiyorlardı. Salih kendiliğinden çıkmıştı. Gale'ı da Halin çıkardı ve yerine köpeklere çok düşkün yeni bir hizmetçi buldu. Virginia yakında oturan Porto Rikalı bir kadındı. Eski bir polisti. Bu nedenle Halin'in silahlarını temizlerken tedirgin olmuyordu. Ve Toby'ye köpek değildi, insanmış gibi davranıyordu. Ailenin içi rahat etmişti. O günlerin birinde Fort Sill'den bir telefon geldi. Archibald P. Jones tüm mahkumların açık görüşmeye çıkartıldıkları gün kaçmıştı. Jones'u her yerde arıyorlardı. Acaba ailenle bir irtibat kurmuş muydu? Benim ev telefonumu bilemez. Telefon rehberine kayıtlı değil. İstihbaratta tembihle kimseye vermezler dedi ailen. Ama rehbere bakıp ofisimi arayabilir. Sizi ararsa yerini öğrenmeye çalışın. Mutlaka bize ve polise bildirin yarbay. Arama ihtimali var. Aramız iyiydi. Ne zaman kaçtı Jones? Şu anda 24 saati dolmak üzere. Hala Oklahoma sınırları içinde olduğunu sanıyoruz. Ama siz yine de tedbirli davranın yarbay. Ondan bana kötülük geleceğini sanmıyorum dedi Aylin. Keşke düşmanlarımın hepsi Jones gibi olsalar. Nerede durduğumu bilir arkamdan bıçaklanmazdım. Anlayamadım. Zarar yok yüzbaşı. Bugünlerde beni kimse anlamıyor zaten dedi Aylin. Jones'un ofise telefon etme ihtimaline karşı Aylin'i sıkı sıkı tembihledi. Aradığı takdirde mutlaka onunla irtibat kurmak istiyordu. Ama Jones hiç aramadı Aylin'i. Felder'ın Joe ile boşanma pazarlığı oldukça şiddetli geçti. Bu tür davaların uzmanı olan Felder bütün marifetini kullandı. Ayrılmak isteyen Joe'ydu. Aralarında başka bir kadın olduğu için kusurlu olan Joe'ydu. Aileni 2 yıl için Fort Sill'e gitti diye suçlayacaksa bu suçlamayı 2 yıl önce yapması gerekiyordu. O zaman rıza göstermişti ki gidebilmişti karısı. Üstelik Joe da Oklahoma'ya kadar gitmiş, ailenin meslektaşlarına karısının seçimiyle ne kadar iftihar ettiğini belirtmişti. Sonra da hayatına genç bir kadın girmişti. Olağan, çok rastlanan bir durumdu. Ama faturası ödenecekti çaresiz. Ne var ki Joe da eşine ender rastlanır bir tacirdi. Felder'a kök söktürüyordu. İsterseniz ön anlaşma yapmayalım, kararı hakime bırakalım dedi Felder. O zaman boşanmama riski bile vardı. Joe ilk kez para konularında kendini köşeye sıkışmış hissediyordu. Üstelik öteki kadında yaman çıkmış, Joe'yu kıskıvrak yakalamıştı. Bir an önce boşanması için baskı yapıyordu. Ergenlik yaşında çağında bir oğlu vardı. Oğlan annesinin evlilik dışı ilişkisine hoş bakmıyordu. Onlar dini bütün bir Katolik aileydiler. Bu iş ya biterdi ya biterdi. İki ateş arasında kalmıştı Joe. Nilüfer'i ve Kasım Bey'i arayarak aileni boşanmaya ikna etmelerini rica etti. Nilüfer ilk defa mantıklı bir yaklaşımla nasihat etti ailene. Zorla güzellik olmaz. Ne alacaksan al, boşan ve hayatını yeniden kur dedi. Bu arada hırsından ailen de boş durmuyordu. Eline geçen her kuruşu Joe'yu zıvanından çıkarmak için kullanmaya kararlıydı. Kendine bir PR şirketi bulmuştu. Bir televizyon kanalında olaylar programına konuk edilmiş, üniformasını giyerek gitmiş, orduya katıldığı için film yapımcısı kocası Joseph Case'in onu boşamaya karar verdiğini anlatmıştı. O sıralarda Sophie'nin seçimi ve Wanda adında bir balık filmleriyle adını duyurmuş olan Kevin Kline'ın da üvey annesi olduğunu söylemeyi de ihmal etmemişti. PR uzmanı sayesinde hem televizyonlarda hem de birçok gazetenin sosyal bölümünde kendinden ve Joe'dan sık sık bahsettiriyordu. Joe ve ailen uzun bir küskünlük devresinden sonra avukatlarıyla bir araya gelip birbirleriyle görüşmeye başlamışlardı. Ön anlaşma yapabilmeleri için bu şarttı. Ailen fırsattan istifade Joe'ya telefon ediyor. Joe, dün akşamki programı seyrettin mi televizyonda? Güzel çıkmış mıyım, ne dersin? Aa, niye kızdığını anlayamıyorum. Ben sadece kocamı seviyorum. Bana geri döneceğine inanıyorum ve sabırla bekliyorum dedim. Kötü bir şey söylemedim ki gibi laflarla Joe'yu çileden çıkarıyordu. Joe bu işi bir an evvel bitirebilmek için Felder'ın önüne sürdüğü şartları kabul ediyordu ama ailen bu kez yeni bir şartla çıkageliyordu. Maksadı boşanmayı yokuşa sürmekti. Felder de sık sık fikir değiştiren ve anlaşmayı bir türlü bitiremeyen müvekkilinden sıkılmaya başlamıştı. Ailen dedi sonunda biraz sert bir sesle. Bu aldıklarımızdan başka hiçbir şey alamayız. Bedford'daki evi eşyalarıyla birlikte Southampton'daki evi ve ofisinin üstündeki daireyi sana bırakıyor. Nakit para da cabası. İmzala şunu artık. Biraz daha düşüneyim dedi Aylin. Bana telefon etme artık. Bundan sonra telefonda görüşebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Sekreterimden randevu al, gel ve imzala, tamam mı? Düşüneyim, bildiririm. Bana değil, sekretere bildir imza için. Aylin uzun bir süre Felder'i aramadı. Joe'dan başka bir şeyler daha koparamayacağını o da biliyordu ama bütün bunları zaten bir şeyler koparmak için yapmıyordu. Derken bir gün Felder'i aradı. Felder telefona çıkmadı. Ertesi gün de görüşmedi Aylin'le. Sekreter patronunun ya bir toplantıda ya da dışarıda olduğunu söyleyip duruyordu Aylin'e. Aylin kendisini araması için mesaj üstüne mesaj bırakıyordu. Ama Felder son sözünü söylemişti. Sadece imza için gel. Akşam saatlerinde ve hafta sonları Felder'ın numarası çok önemli mesajlar için bir kayıt alma şirketine bağlanıyordu. Şirketin kaydettiği önemli ve acil mesajları Felder anında öğrenebilirdi. Aylin Felder'le bir türlü irtibat kuramayınca bu numaraya telefon etti.
Ayrım sonu.